Ayrım 15. Adam Yılmaz Özdil. Sayfa 166. Tatsuya. Tadına doyamadığım Satsuma'nın aslında Japon olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım çocukken. O gün bugündür bu topraklara kök salan Japonlara özel sempatim vardır. Tatsuya Yamamoto mesela. Hiroichi ile Sumiko'nun oğlu. Kifayetle Mürsel'in damadı, Gonca'nın eşi, Eda'nın babası. Mimardı. Tokyo'daki Shibaura Teknik Üniversitesi'ni bitirmiş, 25 sene önce Türkiye'ye yerleşmiş, Mimar Sinan Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmış, evlatlarımızı yetiştirmiş, sonra kendi mimarlık bürosunu kurmuş, Celal Bayar'ın anıt mezarı, Kütahya ve Eskişehir Adliye binalarının yanı sıra birbirinden şık konut projelerine imza atmış. Kök saldığı Türkiye'nin güzelleşmesine katkı sağlamıştı. Henüz 49'unda İstanbul'daki evinde vefat etti maalesef. Dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan namazından sonra Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi. Evlenmeden çok önce dinimizi seçmişti. Eşine aşık olduktan sonra Türk vatandaşı oldu, Tarık ismini aldı, Yamamoto'dan bile vazgeçti, eşinin soyadına geçti, Tarık Telli oldu. Pürüzsüz Türkçe konuşuyordu. Burası benim vatanım diyordu. Bizden biriydi, bağrımıza gömüldü. Tahminim basınımızda tek sütun haber bile yapılmayacak ama etnik kökenler üzerine inşaatlar bina edilirken, bölgesel mimari çizimler kaleme alınırken, anayasal koruma altındaki dil kavramı imara açılırken, kendi payıma çok önemsedim Tatsuya'nın öyküsünü. Çünkü Ugandalı, Sudanlı filan olsaydı bir nebze anlardım kendi gariban vatanını bırakıp buraya yerleşmesini. Halbuki dünyanın en gelişmiş ülkesinden, dünyanın en geçerli pasaportundan, üstelik dünyanın en baskın kültüründen vazgeçmişti. Seviyordu. Hepsi bu. Seviyorsan, etnik köken, din, kültür, coğrafya, dil, mil hepsi hikayedir. Dolayısıyla eveleyip gevelemeden şu soruyu sormanın vakti gelmiştir. Birlikte yaşadığımız, kök saldığımız toplumu seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Tatsuya Yamamoto 1961'de doğdu. Tokyo Shibaura Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. 1986'da Türkiye'ye yerleşti. 2010'da vefat etti. Çengelköy'e defnedildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2015'te yapılan evliliklerde her 1000 damattan 6'sı yabancıydı. Yabancı gelinlerimiz çok daha fazlaydı. 2015'te yapılan evliliklerde her 100 gelinden 3'ü yabancıydı. 2014'e kadar yabancı gelinler arasında Almanlar başı çekerken, 2014'ten itibaren Suriyeli gelin sayısında patlama oldu. Mevlana. Kim olursan ol gel diyen Mevlana, Tayyip Erdoğan'la karşılaşmış, sen gelme demiş. Dünyanın en kısa fıkrasıdır. Ama mesnevi gibidir. Demirel başbakanken Şebi Arus'ta, Akbulut başbakanken Şebi Arus'ta, Yılmaz başbakanken Şebi Arus'ta, Erbakan başbakanken Şebi Arus'ta, Çiller başbakanken Şebi Arus'ta, Tayyip Erdoğan başbakan, sıra onda. Demirel'i gören yok Şebi Arus'ta, Akbulut da yok, Yılmaz da yok, Erbakan da yok, Çiller de yok. Başbakanlığı bıraktıktan sonra gezmeye geleni bile hatırlamıyor Konyalılar. Japonlar hep orada. Bu arada Demirel başbakanken, Akbulut başbakanken, Çiller başbakanken, Erdoğan yoktu Şebi Arus'ta. Çünkü başbakanlar değişiyor ama başbakanlara Mevlana'ya gidelim, ahaliye şirin görünelim diye akıl veren goygoycu danışmanlar hep aynı. Halbuki baksalar arşive, Mevlana'ya gelip fotoğraf çektiren ve koltuğa kazık çakmayı başaran var mı? Yok. Ama reklam standı zannedilen Mevlana 737 senedir orada. Bir defa okusan onu, nedenini anlayacaksın. Bir defa okusan böyle yönetmezsin zaten. Mevlana Celaleddin Rumi 1207'de bugünkü Afganistan'ın Belh bölgesinde doğdu. Mesnevi'de kendi ismini Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhi şeklinde kullandı. Efendimiz manasındaki Mevlana ünvanıydı. Celaleddin ise lakabıydı. 1232'de Konya'ya geldi. Belh'te doğup hayatını Anadolu'da sürdürdüğü için Rumi deniyordu. 1273'te vefat etti. İlk eşi Gevher Hatun ölünce Gera Hatun'la evlendi. Bir oğlu bir kızı oldu. 2016 itibariyle 22. kuşak torunları yaşıyor ve Çelebi soyadıyla anılıyorlar. Ali Süleyman. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Rıfat Börekçi aslında CHP milletvekiliydi. Rozetini çıkardı, cübbesini, sarığını taktı. İbrahim Bedrettin Elmalılı ise tersini yaptı. Cübbesini, sarığını çıkardı, rozetini taktı. Önce Millet Partisi'nden, sonra Demokratik Parti'den milletvekili oldu. Lütfi Doğan desen cübbeyi, sarığı çıkardı, rozeti taktı. Daha önceki Diyanet İşleri Başkanımız Eyüp Sabri Hayırlıoğlu gibi gitti CHP milletvekili oldu. Öbür Lütfi Doğan da önceki Lütfi Doğan gibi cübbesini, sarığını çıkardı, rozetini taktı ama CHP'den değil, Milli Selamet'ten ve Refah'tan milletvekili oldu. Tayyar Altıkulaç'a gelince, Demirel'e, Ecevit'e, Türkeş'e, Erbakan'a, Mesut Yılmaz'a olmaz dedi. Tansu Çiller'i kıramadı, cübbeyi, sarığı çıkardı, rozeti taktı, DYP milletvekili oldu. Sonra o rozeti de çıkardı, başka sulara kulaç attı, başka rozet taktı, AKP milletvekili oldu. Sait Yazıcıoğlu cübbeyi, sarığı çıkardı, rozetini taktı, AKP milletvekili oldu. Mehmet Nuri Yılmaz cübbeyi, sarığı çıkardı, rozeti taktı, Demokrat Parti'ye katıldı. Anayasanın 136. maddesine göre bütün siyasi görüşlerin dışında kalması gereken Diyanet İşleri Başkanlığımızın anayasaya uymuş durumu bu. Profesör Ali Bardakoğlu'nun durumu ise anayasaya uymuyordu maalesef. Ali Bardakoğlu'nun 8 senelik uygulamasında gördük ki anayasaya uymayan Profesör Süleyman Ateş gibi onun da rozet takmaya niyeti yoktu. Ehaliyle kafaya takılmayı hak etmişti. Anayasa gereği bertaraf edildi. Halbuki yukarıda kabak gibi görüldüğü üzere anayasamız gereği Diyanet İşleri Başkanlığı için cübbe lazım, sarık lazım, bir de siyasi tecrübe lazım. Dolayısıyla benim adayım Ulemalar Sempozyumu'nun yıldızı Jet Fadıl. Atamayla olmuyor çünkü bu iş. Demokratik olun biraz, demokratik. İnanmıyorsanız Hodri Meydan, Koyun Cami avlularına sandığı, yapın referandumu, bakın kim çıkıyor. Ali Bardakoğlu, Süleyman Ateş. Süleyman Ateş 1933'te Elazığ'da doğdu. Okula gönderilmedi, köy hocalarından din eğitimi aldı. 20 yaşında ilkokula gitti. 27 yaşında hem İmam Hatip Okulu'nu hem Elazığ Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Ankara Devlet Lisan Okulu'nun İngilizce bölümünden diploma aldı, profesör oldu. 1976'da Diyanet İşleri Başkanı oldu. 2 sene bu görevde kaldı. Suudi Arabistan İmam Muhammed Üniversitesi'nde, Cezayir Emir Abdülkadir Üniversitesi'nde, Marmara Üniversitesi'nde ders verdi. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İslam İlimleri Başkanlığı yaptı. 30 ciltlik Kur'an ansiklopedisi dahil 99 esere imza attı. Ali Bardakoğlu 1952'de Kastamonu Tosya'da doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör oldu. İslam hukuku üzerine 60'tan fazla akademik esere imza attı. 2003'te Diyanet İşleri Başkanı oldu. AKP ile yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 2010'da istifa etti. Yıldıray Mesut. Sene 1985. Alman gazeteci Günter Wallraff, Babaçkov bıyık bırakmış, siyah peruğun üstüne kasket takmış, Ali Levent Sığırlıoğlu diye sahte kimlik çıkarıp Türk kılığına girmiş ve en alttakileri yazmıştı. Hem Türkiye'yi hem Almanya'yı sarsmış, duygusal olarak silkelemişti o kitap. Çünkü ekmek kavgası için acı vatanın yolunu tutan Türklerin nasıl haksızlıklara uğradığını, ırkçılar tarafından nasıl aşağılandığını, hor görüldüğünü, modern köle gibi en pis işlere sürüldüğünü bütün çıplaklığıyla ortaya koymuştu. Dehşete kapılmış kahrolmuştuk. Tokat gibiydi adeta. Mustafa da tokat yemiş gibi olmuştu en alttakileri okuduğunda. Zonguldak'ta madenciydi aslında. Kaderine razı olmamış, trene atlamış, gurbet ellere Almanya'ya gelmişti. Ve bizim o kitabı okurken bile gözyaşlarımızı tutamadığımız insanlık dışı muamelelere birebir maruz kalmıştı. Oralarda aşağılandıkları, buralarda kafasına tüy takmış karikatürize tiplerle alay konusu edildikleri günlerdi. Zaten kendi vatanımızda bile köle gibiyiz. Burada köle olmuşuz çok mu diye düşündü. Doğduğu değil, doyduğu yeri vatan belledi. Namusluyla çalıştı, çabaladı. Almanya o kitaptaki Almanya'ydı ama o kitaptaki Almanlardan ibaret değildi. Her ülkede var olan şerefsizler orada da vardı elbette ama fırsat eşitliğine inanan adaletli insan evlatları çoğunluktaydı. Evladı doğdu bu arada Mustafa'nın, oğlu oldu. Fırsat eşitliği sağlayan, yeteneğe imkan tanıyan Alman sistemi devreye girdi. Mustafa'nın oğlunu öz ve öz kucakladı. Türk bu, ayıralım demediler. Made in Germany diye baktılar ona. Netice, en alttakinin oğlu en üste çıktı. Alman milli takımının beyni Real Madrid'de oynuyor. Evet, Mesut o. Zonguldaklı madencinin oğlu. Kaderse bu, kadere bakın ki Alman milli takımını sırtlayan Zonguldaklı madencinin oğlu Mesut gibi Türk futbol tarihinin en büyük başarısını kazanan takımın beyni Yıldıray Baştürk'te, ekmek ve fırsat eşitliği için Almanya'ya giden Zonguldaklı bir başka madenci babanın oğlu. Bakın, Şili'deki madencileri Almanya'da ta 1963 senesinde uygulanan yöntemle 69 gün sonra hayata döndürüyorlar. Zonguldak'taki iki madencimizin ise 151 gündür cesedini bile çıkaramadık. Canlı yayınları izlerken yazıyorum bu satırları. İyi ki göç etmiş Mesud'un babası, iyi ki göç etmiş Yıldıray'ın babası. Göç etmeselerdi, bırak en alttaki iki evladımızın en üste çıkmasını, muhtemelen çaresizlikle baba mesleğini seçip göçük altında kalacaklar ve şu anda Zonguldak'ta yerin dibinde çıkarılmayı bekleyen iki ceset olacaklardı. İnsan var, yetenek var, un var, şeker var, kara kara anca cenaze helvası karabiliyoruz çünkü. Ve sene 2010. Günter Wallraff'ın badem bıyık bırakıp kafaya takke takarak bir kitap daha yazması lazım. Orası acı vatan hikaye artık. Burası acıklı vatandır. Yıldıray Baştürk, Mesut Özil. Yıldıray Baştürk 1978'de Herne'de doğdu. Bundesliga takımlarından Bochum'da, Bayer Leverkusen'de, Hertha Berlin'de, Stuttgart'ta forma giydi. İngiltere'ye Blackburn Rovers'a transfer oldu. 2010'da futbolu bıraktı. Leverkusen formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde oynayan ilk Türk futbolcu oldu. Alman milli takımının teklifine rağmen Alman vatandaşı olmadı. 1998'de Türkiye A milli futbol takımına alındı. Üçüncü olduğumuz 2002 Dünya Kupası kadrosunun 10 numarasıydı. Mesut Özil 1988'de Gelsenkirchen'de doğdu. Schalke 04'te, Werder Bremen'de forma giydi. İspanya'ya Real Madrid'e transfer oldu. 2016 itibariyle İngiltere'de Arsenal'de oynuyordu. Türkiye yerine Almanya milli takımını tercih etti. 2014 Dünya Kupası'nı kazanan kadrodaydı. Kenan. Sene 1976, aylardan Ekim. Sultanahmet Camii'nin önü ana baba günü. İğne atsan yere düşmez. Mahşeri kalabalık öğle namazına girmemiş. Öğle namazından çıkacak kişiyi bekliyor. Namaz bitiyor. Amin. Cemaat dağılıyor ki ortalık tezahürattan yıkılıyor. Önde Muhammed Ali, kolunda Necmettin Erbakan. Sanırsın Foreman'ı o nakavt etti. Dünya ağır siklet boks şampiyonudur Erbakan. Sporun siyasete alet edilmesi yeni moda değildir yani. Ta o günlerde başlar. Yıllar sonra Cassius Clay gibi Müslüman olup Malik Abdülaziz adını alan bir başka dünya boks şampiyonu geldi Türkiye'ye. Formula'ya Mike Tyson. Kim vardı kolunda? Erbakan'ı nakavt eden Tayyip Erdoğan. Erbakan genellikle boks üzerine çalışırdı. Mesela Avrupa şampiyonumuz Cemal Kamacı, Refah Partisi Sakarya İl Başkanı'ydı. Gong çaldı, ani bir eskivle hocanın gardını düşürüp AKP'ye geçti Kamacı. Hoca yediği aparkatla nereden geldiğini şaşırdı, ringe yapıştı. Başbakanımız ise boksla sınırlı kalmadı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçimiz Hamza Yerlikaya'yı milletvekili yaptı. AB ile halı saha maçında santrafor oynadı. Biri penaltıdan iki gol attı. Mitinglere taraftar atkısıyla çıktı. Etiyopya'ya gitti. Hazır Addis Ababa'ya gelmişken Elvan'ın babasını öptü. Sporcularla Kürt açılımı yaptı, Pele'yi anlattı. Diyarbakır'da herkes Pele'yi beklerken çıkara çıkara Hasan Şükür'ü kürsüye çıkardı. BDP lideri Demirtaş değil Hakan Şükür'ü, istersen Messi'yi çıkar hava gazı dedi, haklı çıktı. Hakan Şükürlü AKP Diyarbakır'da folluk oldu. Yılmadı, en son basketbola merak sardı. 12 dev adamla idmana çıktı. Baktı ki çocuklar gariban, çıkarıp 28 trilyon liralık çek verdi. Merak ediyor insan. Madem sporcuyu seviyoruz, madem dünya ikincilerine bile birer milyon dolar veriyoruz, dünya şampiyonu olan Kenan Sofuoğlu'na da en azından 1 milyon dolar verilecek mi? İma değil, ironi değil, yürekten söylüyorum. Eğer Türkiye'de devlet ödülü almayı hak eden bir sporcu varsa Kenan'ın ta kendisidir. Çünkü Diyanet sporludur. Evet, Diyanet sporlu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın spor kulübü var. Camilere gelen gençlerimizi siyasete alet etmek isteyenlere inat, gençlerimizi spora yönlendiriyorlar. Futbol, voleybol, güreş, judo, tekvando, masa tenisi dallarında takımları var. Renkleri mavi, beyaz, yeşil. Kenan'dan başka Türkiye motokros şampiyonu olan Orhan Tuna var. Susurluk Sultaniye Camii'nin imamı. Ödülleri Susurluk Müftülüğü'nde sergileniyor. Kırkpınar Başpehlivanı Osman Aynur imam hatipli, Diyanet sporlu. 2007'de kuruldu, 20 şehirde şubesi var. İlk şubesi nerede açıldı? Gavur İzmir'de. 23 imam, 8 müezzin, 25 imam hatip öğrencisinden oluşan futbol takımı var İzmir'de. Amatör kümede mücadele ediyor. Bir yandan da muhteşem tesisler yapılıyor. İbrahim Acar tesisleri. İzmir müftüsüdür İbrahim Acar. Çünkü CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, soyunma odalarından çim sahaya kadar pırıl pırıl planladı, temelini attı, kendi adını vereceğine spora gönül veren müftünün adını verdi. Kimsenin haberi bile yoktur bunlardan. Reklamı sevmez Aziz Kocaoğlu, hizmeti kendine mal etmez, ahaliyi toplayıp kameralar önünde iftar şovları yapmaz, spor yapmak isteyene tesis yapar. Kenan'a dönersek, sadece dünya şampiyonu değildir, umreye gitti, Türk spor tarihinin yarı hacı tek dünya şampiyonudur. Anlı şanlı para babası spor kulüplerimizin kapısında dilenmektense, sponsorlara yılışmaktansa, maaşa bağlanmak için bir devlet kurumuna kapılanmaktansa, hiçbir ücret talep etmeden, 5 kuruş almadan gitti Diyanet Spor'un sporcusu oldu. Birini doğumda, birini trafik, birini motor kazasında, 3 kardeşini kaybetmiş, gariban tamircinin oğlu olarak dua ederseniz yeter dedi. Duadan başka geliri olmayan bu çocuğa ödül verilmeyecek de kime verilecek arkadaş? Suçlu mudur Kenan, dinimizi siyasete alet etmediği için? Uzattık, şunu da yazalım bari. Diyanet Spor'un bir şampiyonu daha var, kız Şeyma Tuncer. İsveç'e gitti, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda şampiyon oldu, evine döndü, tek göz oda gece kondu, bir de gördü ki haciz gelmiş. Mobilyacı babası kredi almış, dara düşmüş, banka tepesine binmiş. Avrupa şampiyonu olduğu için verilen 150 altını çıkardı, babasına verdi Şeyma. El alemin şampiyonları servet içinde yüzerken, bizim Şeymacığın şampiyonluğu hacize gitti yani. Kimsenin yardımı için kılını bile kıpırdatmadığı Şeyma'ya, Nevşehir Diyanet Spor sahip çıktı. Biraz devlet şefkati görebilmek için daha ne yapsın şampiyon kızımız Şeyma? Türban mı taksın mesela? Kenan Sofuoğlu 1984'te Sakarya'da doğdu. Motor tamircisi bir babanın oğluydu. 2003'te Türkiye şampiyonu oldu. 2007'de, 2010'da, 2012'de, 2015'te 4 defa dünya şampiyonu oldu. Spor Toto'nun verdiği 800 bin liralık isim hakkı bedelini dini gerekçelerle kabul etmedi. Özel hayatı trajedilerle doluydu. Bir ağabeyini otomobil kazasında, bir ağabeyini motor kazasında kaybetti. Evlendi, oğlu oldu. Henüz 4 aylıkken beyin kanamasından oğlunu da kaybetti. Fidel, Hanefi avcı, Sünni mezhebinin adını taşıyor. Kendisi sağcı, hatta bir ara cemaatçi. Ömür boyu solla mücadele etti. Silivri'ye kondu, sol örgüte yataklıktan. Yardım istediği avukatın adı ne? Fidel. Lakap filan değil ha, nüfus kağıdında yazıyor. Avukatın adı Fidel Okan. Türkiye'de Küba liderinin adını taşıyan 500'den fazla Fidel var. Mesela Niğdeli Fidel, 12 Eylül'de solcu olduğu için hapse tıkılan ve doğum müjdesini demir parmaklıkların ardında öğrenen bir babanın oğlu. Mersinli Fidel, sendikacı bir babanın oğlu, doğum esnasında grev gözcüsüymüş babası, doğar doğmaz grev çadırına getirilmiş, orada konmuş adı. Üstelik hepsi erkek değil, kız Fidellerimiz de var. Biri CHP milletvekili Fuat Çay'ın kızı Fidel. Ev hanımı, öğrenci, bilgisayarcı, tekstilci, avukat Fidellerimiz var. Düğün veya doğum haberlerini aldığında tebrik mesajı gönderiyor Fidel Castro. Karşılıklı bu işler, Castro'nun doğum gününde Küba'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki törene katılıyor bizim Fidel'ler. Atatürk hayranıdır Fidel Castro. Türkiye'ye geldi. Ona ve devrimine hayranım. Devrim yaptım ama onun yaptıklarını yapamadım. Kendinize başka lider aramayın dedi. Mustafa Kemal'in büstünü Havana'nın göbeğine dikti. Altına yurtta sulh, cihanda sulh yazdı. Bu nedenle sadık anlamına gelen Fidel adını taşımak suç değil artık Türkiye'de. Eskiden felaketti. Evladına Fidel adını veren babalar veya Fidel adını taşıyan evlatlar, sağcıların hışmına uğrardı, zulüm görürdü. Suçsuz, günahsız, durup dururken gözaltına alınma sebebiydi. Kim yapardı bu işleri? Hanefi gibi polisler. Kim kurtaracak Hanefi'yi? Fidel. Aradım Fidel Okan'ı. Resmi avukatı değil aslında, bir başka davayla ilgili olarak tanık sıfatıyla görüşmüş. Tanığım olduğu için müvekkilim olmasında çekincem var dedi. Peki neden tanık? Öbür dava Hanefi Avcı'nın kitabıyla alakalı çünkü. Fidel davayı kazanırsa Hanefi kurtulacak. O nedenle kimseyle konuşmuyor, Fidel'i anlatıyor. Dolayısıyla Hanefi'nin Fidel'den yardım istemesi sadece devlet-cemaat kapışmasını değil, devlet-cemaat yolunu açan 12 Eylül'ün Fidel tarafından teşhir edilmesi anlamını taşıyor. İlahi adalettir bu, ilahi. Fidel Castro 1926'da doğdu. Tam adı Fidel Alejandro Castro Ruz'du. İspanyol bir babanın evlilik dışı doğan oğluydu. Katolik okullarında ilahiyat eğitimi aldı. Havana Üniversitesi'nden hukuk doktoru olarak mezun oldu. General Batista'nın diktatörlüğünü yıkmak için çaba harcamaya başladı. Tutuklandı, 21 ay hapis yattı. ABD'ye geçti, gerilla örgütü kurdu. Silahlı mücadele başlattı. 1959'da Batista'yı devirdi. Başbakan sıfatıyla Küba devriminin lideri oldu. 1976'da Devlet Konseyi Başkanı oldu. 2006'da ülkenin yönetimini kardeşi Raul'a devretti. 15. ayrımın sonu. Sayfa 177.